Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhaba. Ahval Editör masasındayız ve bu kez biraz dış politika konuşacağız. Bölge politikası, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Libya ve pek çok konu var tabii. Pek çok sahne var şu anda. Her türlü senaryoya açık sahne var. Onları konuşacağız. Konuklarım Cengiz Aktar, Ahval yazarı. Merhaba Cengiz, hoş geldin.
Merhabalar.
Ve Ahval Türkçe editörü Ergun Babaan. Merhaba Ergun.
Merhaba.
Şimdi bugün bir şekilde adeta başlanan noktaya geri dönülmüş gibi bir durum oldu. Kastettiğim Türkiye ile Yunanistan ilişkilerini, Türkiye'nin işte Kıbrıs'la, Doğu Akdeniz'le, Avrupa Birliği'yle, NATO ile olan ilişkilerini derinden etkileyecek olan bir Doğu Akdeniz krizi, tırmanışı söz konusu. Burada şöyle bir durum oldu. Ayasofya Mutat Cuma namazı ardından Erdoğan çıktı ve dün gerçekleştirilmiş olan Akdeniz'de Mısır'la Yunanistan arasında münhasır bölge sınır belirleme anlaşması diyebileceğimiz, yanlış bir şey söylüyorsam Cengiz düzeltsin.
Münhasır ekonomik bölge.
Münhasır ekonomik bölge antlaşması da değil. Ardından oyunun birdenbire değiştiği anlaşılıyor. Hem saraydan, hem Erdoğan'dan, hem Dışişleri Bakanı'ndan. Aynı zamanda Mavi Vatan projesinin mimarı sayılacak eski subaylardan da bazı hayal kırıklığı veya öfke veya ikisinin karışımı tepkiler geldi. Erdoğan da bugün yapmış olduğu açıklamada madem böyle biz de o zaman sondajlara durdurduğumuz yerden devam ederiz dedi. Gemiyi gönderiyoruz dedi ve Merkel'e de bunu bildirdim dedi Almanya şansölyesine. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız ama ortada hakikaten karman çorman bir diplomasi resmi var. Her türlü tırmanışa açık bir kriz söz konusu. Bunun değerlendirmesini yapmamız lazım. Cengiz.
Vallahi sanki başlarına taş düştü. Önce çok şaşırdılar. Şaşırmalarına da şaşırmak lazım açıkçası. Çünkü yani
kimleri
Sağır Sultan.
Kimleri
Ankara. Yani Sağır Sultan duydu Mısır'la Yunanistan'ın bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yapmak üzere, imzalamak üzere olduğunu. Dolayısıyla niye şaşırdıklarına da şaşırmak lazım diyorum ama diğer taraftan da Türkiye'de artık hariciye diye bir şey kalmadı. Yani olabilir, hakikaten farkında olmayabilirler yani, bilmiyorum. Her neyse, ilk tepkiler tabii bu amatör dış politika yapıcılardan geldi. Yani emekli amiral taifesinden ve bunlar şöyle bir akıl yürüttüler. İlginçtir. Sen Meis'te taviz verirsen Alman'a, Yunanistan da bundan faydalanıp Mısır'la anlaşma imzalar. Mantık bu. Yazıyor bu yani.
Bir şey sosyal ilave... medyada evet dönüyor.
Tabii bunu yazıyorlar yani. Bu evet. Sanki bu böyle 24 saatte olabilecek bir şeymiş gibi. 15 senedir konuşuyor Yunanistan'la Mısır bu münhasır ekonomik bir bölge meselesini. Şimdi orada bir ne oluyor? İlk tepkiyi bunlar verdi. Ardından dışişleri tabii geri kalır mı? Sözde anlaşma dedi. Uluslararası bir 1982 tarihli Law at Sea, yani deniz hukuku anlaşması, Birleşmiş Milletler'in bu çerçevede imzalanmış bir münhasır ekonomik bölge anlaşması.
Dayandığı antlaşma o.
Tabii ardındaki uluslararası antlaşma. Türkiye yalnız bunun 3 başka ülkeyle beraber imzacısı değil. Bunu da bir kenara not edelim. Hı hı. Mısır Yunanistan anlaşmasına sözde anlaşma dediler. Görülmüş şey değil. Yani hakikaten bir utanç vesilesi. Yani 1840'ta kurulmuş hariciyeden bahsediyoruz. 180 senelik bir kurumdan bahsediyoruz. Neyse.
Bir ama Cengiz şöyle bir nokta var. Şimdi buradan girdik bodoslama ama izleyicilerimize, dinleyicilerimize birazcık şunu anlatmak lazım. Neden bu kadar vaveyla, gürültü, koptu, toz duman karıştı? Bu anlaşma, Mısır-Yunanistan anlaşması nereye yani Türkiye'nin çıkarları şu, tabii açısından canım, niye, çomak
tabii,
sokuyor?
Tabii doğru. Evet, şimdi bu geçen sene Kasım ayında Trablus'la, Trablus-Garp'la yani Ankara arasında bir benzer bir anlaşma imzalandı. Ama böyle artık zorlama bir anlaşma ve Girit'le Rodos'un üstünden geçen bir çizgiyle bu amatör dış hariciyeciler diyelim, emekli amiral taifesi bir sınır çizdi. Aa, herkes çok sevindi. Bizim Libya ile deniz sınırımız varmış şu anda. Dam üstünde saksağım tabii yani. Ondan sonra şimdi bu dün imzalanan anlaşma bu Trablus'la Ankara arasındaki anlaşmayı akim kılıyor. Yani yok ediyor. Çünkü üstünden geçiyor ve doğru olanı da bu zaten.
Şimdi, bu iki anlaşma bundan sonra kafa kafaya tokuşacak.
Ama anladım yani. Ama öbürkünün anlaşma değeri yok. Çünkü Türkiye 1982 Birleşmiş Milletler'in deniz hukuku anlaşmasının tarafı değil. Yani bir tanesi gerçek bir anlaşma, öbürkü ben yaptım oldu. Bir emrivaki, memorandum denilen. Kimse tanımadı zaten. Yani iki ülke dışında. Şimdi bu Kahire ile Atina arasındaki anlaşmayı herkes tanıyacak tabii. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere. Şimdi dolayısıyla buna çıldırdılar. Ve işte başladılar gene. Yani tek bildikleri laf o zaten. İşte sözde anlaşma. Anlaşmanın sözdesi olur mu? Beğenirsin, beğenmezsin. Yani ben senin yaptığın anlaşmaya razı değilim dersin. Ama sözde der misin? Ne alaka?
Razı olmadığının sebeplerini anlatırsın. Şimdi, makul bir.
Ne demek? Anlaşma işte yani. Ben sözde. Şimdi sözde de kağıtta zaten imzalı. Neyse işte kafa o kadar çalışıyor. Üçüncüsü gene kızdılar. Bu sefer bu ayın 24'ünde Merkel'in ön ayak olduğu bir exploratory, bu korkunç bir Arapça laf var, keşif. Yani ne konuda konuşacağız üzerine konuşma diyelim.
Yani istikşafi görüşmeler istikşafi, üzerine keşif. Onlar hakkında istikşafi öngörüşmeler.
Neyse 24'ünde yapılacaktı bu. Hop, onu Türkiye tek taraflı olarak dün akşam iptal etti.
Çekildi.
Ondan sonra çekildi. Evet, olmayacak o 24'ünde yapılacak anlaşma. Artı bir de senin başında söylediğin cuma namazı çıkışı bugün hayırlısıyla. Biz onlar yalan söylüyor, şu bu falan, bir sürü karma karışık laf ettikten sonra biz dedi araştırmalarımıza yani fosil yakıt
sondajlara
sonra devam edeceğiz dedi. Şimdi bu konuyu konuşacağız ama yani bu meselenin hakikaten üzüm yemek değil bağcı dövmek olduğunu anlamak gerekiyor. Yani bu burada bir kere o keşif yaptıkları denizlerde petrol metrol yok. Ha, petrol her yerde var da 1000 kilometre aşağıda falan yani.
Arzın çekirdeğine doğru indikçe
bir şey. Her yerde petrol var zaten yani ama çok pahalı. Bir. İkincisi, o petrolü bulsam bile artık o petrolü çıkarmanın iktisadi olarak hiçbir fizibilitesi kalmadı. Yani dünyada yani petrolün fiyatları yerlerde sürünüyor. Yenilenebilir enerjiye gidiyor dünya falan. Şimdi dolayısıyla yani mesele orada güç göstermek, pazu göstermek, ben burada varım demek. Zaten Meis'in etrafında sen sondaj yapıyorsun. Niye Antalya'nın etrafında yapmıyorsun? O biraz daha ilerisi yani. Ha orası, ha orası. Dolayısıyla amaç burada hakikaten bağcı dövmek. Bağcı dövmek. Ya açık ve net. Şimdi bu mesele bu. Şimdilik bu.
Biraz Ergun'a da söz kalsın.
Tabii canım. Bunun tabii bütün bunların Türkiye'nin içinde bulunduğu korkunç ekonomik durumla da alakası var tabii.
İstersen ona sonradan dönelim. Ergun, sen ne diyorsun bu gelişmelere?
Yani Cengiz'e katılmamak mümkün değil. Türkiye serseri bir mayın gibi çarpacak bir yer arıyor. Suriye oluyor, Irak oluyor, Yunanistan oluyor, Libya oluyor, Fransa oluyor. Yani bir dönem Amerika'ydı, şimdi Amerika konusu biraz düştü, üst akıl vesaire denilmiyor artık pek. Amerika'ya sallanılmıyor. Bir dönem Rusya'ya bulaştılar, ağızlarının payını alıp $2.5 milyar bir ceza, füze cezası ödemek zorunda kaldılar bir uçağa karşılık. vesaire. Yani çapsız, vizyonu olmayan ve cahil. Dönüp baktığınızda işte Enver Paşa da damattı, Berat Albayrak da damat. Biri imparatorluğu parçaladı, biri de herhalde bu gidişle Cumhuriyeti içinden çıkılmaz bir noktaya götürecek. Bütün bunların sebebi 17-25 Aralık. Erdoğan şeyi kaybetti, kontrolü kaybetti. İşte o normal o paşaları psikolojik teste soksan herhalde ilaç falan vermek gerekir. O kadar çılgın. Lübnan'daki korkunç patlamayı bile Türkiye'nin önünü kesmekle bağdaştırmaya çalışan bir zihniyet, her yerde komplo teorisi arayan.
Üstelik taziye bile ifade etmeksizin.
Evet, yani bu gelinen noktada Mısır-Yunanistan anlaşması sadece Mısır-Yunanistan anlaşması değil. Muhtemelen arkasında Fransa da var, İsrail de var. Tabii. Şu anda Almanya'yı Amerika var. Almanya'yı terslemiş olduğu için Almanya sonuç itibariyle Türkiye-Fransa arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsa
Venet.
Tercihinin yönü belli olacak. Yani senin ekonomin çökmüş. Avrupa'ya ihracatın tek umut o yerle bir. Paran o kadar değer kaybediyor ki Çin'den ucuza aldığın malların avantajı bile kalkıyor. Çünkü Çin parası bile değer kazanıyor Türkiye parasına karşı. Bu şeyde bir boş savaşamadan, yani ben Ege'de savaşa cesaret edebileceğine ihtimal vermiyorum.
Ben de vermiyorum. Türkiye'nin
çok şey, işte Fransızlar, biz önceki gün haber yaptık, Limassol'e liman evet. kuruyorlar, üs kuruyorlar. Mısır'ın bayağı ciddi bir donanması var. Yunanistan var. Amerika geçen hafta gönderdi oraya uçak gemisi, Yunanlılarla ortak tatbikat yaptı. Katar hariç Azerbaycan, Türkmenistan, yani Türkiye'nin yanında 3 tane ağırlığı, özgül ağırlığı olmayan, etkisi olmayan, Türkiye'ye uzun vadede faydası olmayan ülkeler var. Yani Türkiye burada şeyi göstermek istiyor. Ben olmazsam siz de bir şey yapamazsınız. Bozarım. Ama buna gücü yetecek mi? Zaten bütün bu konuştuklarımız Cengiz'in söylediği gibi, eğer enerji kaynaklarında Avrupa rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, önemli ölçüde Amerika'nın sıvı gazına dönerse, zaten Akdeniz'deki gazın İtalya dışında, Mısır dışında, İsrail dışında kimseye faydası olmayacak. O boru hattı bile şimdi üstünde kıyamet kopan feasible olmaktan çıkacak. Yani bugünden 5 sene sonrasını, 3 sene sonrasını öngörmek mümkün değil, ama zaten oradan çıkacak gaz, diyelim ki petrol 40-50 dolarlara geldiğinde bir anlam ifade edecekse, Türkiye üzerinden taşınırsa bir anlam ifade edecek. O koskoca bütün Ege'yi, Akdeniz'i aşan bir boru hattının maliyeti çok yüksek olacak, ama onun olabilmesi için de Türkiye'de makul bir iktidarın, insanlarla önce kavga etmeden önce oturup konuşabilen bir iktidarın olması lazım. Dün Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını dinledik Libya'da.
Malta.
Gayet yelkenlerin inmiş, işte Sirte ve Cufra'yı almaktan vazgeçmiş. Barış istiyoruz, ateşkes istiyoruz vesaire. Yani Libya'nın parçalanıp ona sadece yükün kalacağını, Rusya, Mısır ve Fransa'nın, hatta İtalya'nın petrol vesaire gibi kaynakları paylaşacağını yeni görüyorlar. Ama bu noktaya getiren Türkiye'nin saldırgan
kendisi.
Konuşma diye, yani düşmanınla bile konuşursun. Bunlar dayatmaya çalışıyor ama dayatacak bir gücü yok. Yani bugün ne diyor? Terörle mücadele ucuz mu sanıyorsunuz? Niye barış yapmıyorsun kardeşim? Niye Yunanistan'la gerilim yaratıyorsun? Niye bütün kaynaklarını kullanamayacağın bir milyar dolarlık uçak gemisine koyuyorsun? Türkiye'nin uçak gemisine ihtiyacı ne? Kıbrıs'ta üslerin varken. Biz üstelik o uçak gemisini yaptı, F-35'ten atıldı, onu da kullanamayacak. Helikopter koyabilecek sadece. Helikopter gemisine dönüştü. Yani gayri atlı olan bir yönetim var şu anda Türkiye'de. Tıpkı Enver'in gidip Orta Asya'ları Türk Cumhuriyeti İmparatorluğu kurma hayali gibi bir hayal içinde batağa sürükleniyor.
Nereden nereye gelindi? Biraz daha bir resmi büyütelim, biraz daha yüksekten bakalım isterseniz. 12 yıl oldu aşağı yukarı. İşte neydi doktrin? Komşularla sıfır problem. Ve gelinen nokta şu anda komşuları imha, savaş ve zulüm yoluyla sıfırlama doktrinine dönüşmüş vaziyette. Yani bugün başka bir dil kullanılmıyor ve bu arada olan tabii maalesef Cengiz işte hep bahsediyor 170-180 yıllık Türk dışişleri.
80 yıllık ya 1840.
180 yıllık Türk dışişleri geleneğine oldu. Sadece o değil tabii ama Türk dışişleri yani devletin Osmanlı'dan başlayarak devralınmış en güçlü, en köklü ve en saygı duyulan, ürkülen, saygıyla yaklaşılan bir kurumuydu. Payandasıydı yani. Burada ne oldu? İşte bütün bu 12 yıl içerisinde yavaş yavaş tek tek böyle eşikler aşıla aşıla bu kurumun içerisindeki o saygın hakikaten aralarında işte istişarelerle vesaireyle bir şekilde bir danışma kurulu gibi çalışan, hükümete yön gösteren, gerektiğinde frene basan o kurum, ekip, kadro tamamen tasfiye edildi. Fırsat bu fırsattır diye 15 Temmuz'da özellikle tasfiye edildi ve tek kişiye bağlandı. Sadece bu değil. Aynı zamanda işte ekonomik kriz de yaşanıyor, görülüyor. Maliyede doğru dürüst ağzını açabilen insan kalmadı. Vasıflı insan kalmadı.
Masak.
Bunun gibi pek çok kurum var. Masak. Yani bu hiçbir kurumda artık vasıflı, iyi kötü bağımsız, ağzını açabilen, itiraz edebilen insan kalmadı. Sonuç bu. Böyle yaparsanız burada bu sonuçlara katlanmak durumunda kalırsınız. Hadise bu şu anda. Ve ne olur burada dış politikada nasıl bir şeye kalırsınız? Dış işlerini tasfiye ederseniz, ordu içerisinde buldozer gibi girip hiçbir şey bakmadan, sağa sola bakmadan tasfiye ederseniz, tek kişiye kalırsa bu iş, 3-5 tane yarım akıllı, macera perest, aynen işte az önce Ergun'un söylediği gibi, birinci Cihan Harbi öncesindeki o macera perestlere benzeyen bir takım insanlar fırsat bu fırsattır diye alana dalarlar. O uçuk saçık fikirleriyle Türkiye'yi maceradan maceraya sürüklerler. Yaşanan bu şu anda. Ama acı olan bir başka boyutu daha var burada. Maalesef mesela Trump da bir macera perest. Örnek olarak veriyorum ama Trump'ın yavaş yavaş zıvanadan çıkması ardından Amerika'da bir takım bürokratlar, eski yönetimde çalışmış insanlar ya ortak ya da bireysel olarak çıkıp itiraz ettiler. Açık açık makaleler yazdılar. Bu iş böyle gitmez diye. Türkiye'de bizim eskiden beri hepimizin, üçümüzün de tanıdığı, çok kıdemli, senyör diyebileceğimiz dışişlerin 80 yaşındaki, 85 yaşındaki artık hiçbir şeyden korkmaması gereken kıdemli üyeleri, mensupları, emekli mensuplarından çıt çıkmıyor. Ülke gidiyor, bir macera perest grubun elinde kalmış durumda. Sağa sola çarpa çarpa gidiyor ve sonucunun ne olacağı belli değil, bir bakıma da belli. Ve onlardan ses çıkmıyor. Bu çok acı bir şey. Demek ki burada hakikaten ya bir çıkarcılık ya bir korku ama medeni cesaret eksikliği çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Maliyede de böyle. Gelinen nokta bu maalesef. Şimdi içine düşülen kuyudan çıkmak için işte ya çaba sarf edilecek ya da çok daha kuvvetli muhtemel ki o kuyunun içerisinden sopayla, palayla vesaire sağa sola saldırılarak daha çok ortalık karıştırılacak. Çünkü elde başka bir imkan, başka bir araç kalmış gibi gözükmüyor. Durum böyle. Bilmiyorum buna eklenecek ne var?
Vallahi şu öyle tabii. Yani çok sıkıştılar ve yani bunlar bezirgen kafası yani. Oradan al oraya ver, o borcu kapat. Şimdi yarın öbür güne bakarız. Senet yaz falan öyle çalışıyor kafa. Şimdi bu Libya meselesi ben de Ergun'un fark ettim. Epeydir öyle çok asarız keseriz diye konuşmuyorlar bu Sirte ve Cufra ile alakalı. Ancak dün benim midemi bulandıran bir gelişme oldu bu Malta'da. Şimdi o Malta ile bir sürü bir şeyler, bir anlaşmalar imzalamışlar. Malta zaten yanar döner Libya'dan gelen Afrikalı göçmenlerden ödü kopan Ona küçücük, zayıf bir ülke, ada yani. Şimdi orada bir de bu rejim zevatının bir dolu da şeyi var biliyorsunuz. Yatırımı, kaçırılmış paraları falan var yani. Bunlar çıktı cayır cayır her tarafta yazdı. Şimdi dolayısıyla
İş camiasının bir kısmının da Türkiye'deki.
İşte, yani şimdi dolayısıyla bir tuhaf bir ilişki var yani Valletta ile Ankara arasında veya İstanbul arasında neyse. Şimdi acaba diyorum yani bunların gene bu yani ekonomi öyle berbat bir durumda ki yani bunlara illaki bir hem içeride satabilecekleri hem de bir karşılığı olabilecek. Yani akçalı karşılığı olabilecek bir macera gerekiyor. O macera Kıbrıs açıklarında veya Akdeniz'de veya Ege'de sondaj değil. Suriye'de değil. Bunlar hep masraf. Irak masraf. Bunların hepsi masraf.
Cepten gidiyor çünkü.
Tabii ama Libya öyle değil. Libya'da en azından bunların aklı öyle çalışıyor. Yani Libya'daki petrollere işte zaten oradan 16 milyar alacağımız var falan filan. Zaten işte bir kısmını tahsil ettik. Şimdi de tahsil etmeye devam ederiz. Yani orada bir güç gösterisi sadece bu güç gösterisi olarak değil. Yani orada bağcı dövmek değil, orada üzüm yemek de istiyorlar. Yemek istedikleri üzüm de oranın akılları sıra ama tabii yani bunun oluru yok bana sorarsan yani. Orada duvara çarptılar. Dün de konuştuk bunun Nesrin'le. Ama böyle bir hesapları var. Dolayısıyla bütün olumsuzluklara rağmen, ekonominin çökmüş haline rağmen, içerideki kaosa rağmen bir çılgınlık yapabilirler diye açıkçası düşünmüyor değilim yani.
Evet ama bu doktrin ya da dış bölge politikası.
Ama bunun akılla alakası yok ama Yavuz. Yani bunun yani senin benim Ergun'un yani rasyonel bir şekilde düşünen insanların aklıyla alakası yok. Burada başka bir şey var. Bu akıl falan değil. Bu çılgınlık artık. Yani hadi yürüyün gidiyoruz. Bir de Ağustos ayı da çok müsait biliyorsunuz böyle şeylere. Ha? 30 Ağustos falan filan. Ceddin deden ceddim. Hadi yürü ya Allah be, bismillah falan. Yapabilirler yani böyle bir çılgınlık.
Ama, yalnız böyle bir şey var. Yani bu özellikle yani 15 Temmuz sonrası diyelim. Ondan önce başladı ya. 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası diyelim daha doğrusu. Başlayan bir işte bu doktrin değişimi, Rojava işte şurası burası nereye bir şekilde yani anti sıfır problem ve komşularla onun karşıtı bir çizgiye girer girmez nereye girerlerse girsinler bu yönetimin işte tetiklediği güçler karşı güçleri tetiklediler.
Tabii.
Ve bu yani burada bir zeka savaşı da yaşandı. Yok, aynı zamanda.
Ya kolay olacak demiyorum yani, canım.
Şimdi yani Rojava'da şimdi bugün neyi konuşuyoruz? Bugün işte Türkiye Yunanistan ekseninde bir kriz konuşuyor. Yunanistan ne yaptı Türkiye'ye? Kimse bunu Türkiye'de tartışmıyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir agresyon yok Yunanistan'dan. Hiçbir
Türkler de öyle.
Tetikleyici bir hareket yok. Yok herhangi yok. Bir taciz yok. Herhangi bir şekilde somuta dönüşebilecek potansiyel bir yığınak, işte tehdit yok. Durduk yerde. Yani birdenbire böyle bir şey. Rojava'da da aynı şey söz konusuydu. Herhangi bir şekilde Türkiye sınırlarına yönelik bir tehdit olmadığı halde sadece bir kimlik itirazı üzerinden başlatılan bir hareket. Bu da aynı şekilde. Yani burada sadece Doğu Akdeniz'de kimlik değil, aynı zamanda Lozan'ın da tartışmaya açılması meselesi söz konusu. Çünkü sınırlarımıza sığamıyoruz. Misak-ı milli istiyoruz. Yeniden oraya dönüş istiyoruz derdi var. Yani ama senin dediğine geleceğim. Orada noktalıyım. Yani Libya meselesinde şimdi neyi tetiklediler en sonunda? O kadar çok üzerine gidildi ki bu söylemle.
Mısır'ı, Fransa'yı,
Rusya. Bütün dünyayı tetikledi. Aldığımız haberler, verdiğimiz şeyler doğruysa S-400'leri yerleştirdi. Ondan sonra artık herhangi bir şekilde elini kolunu kımıldatamaz hale gelirsin. İşte, yani attığın her adım karşısında senin o kıt zekandan daha üstün zekalı bir takım hareket kitleleri, grupları işte harekete geçiriyor ve kilitliyor seni.
Ama yenilen açıkçası bu adamların bu senin söylediğin akıl tabii. Yani bu hesap, kitap falan böyle bir şey yok ki. Yani bunlar günü gününe politika yapıyor yani akılları sıra. Ya İbrahim Kalın yönetiyor ya Türk dış işlerini. Böyle bir şey olabilir mi? İlahiyatçı. Yani bu etrafında da 2-3 tane böyle 5. sınıf akademisyen var Ankara'da. Bunlar karar veriyorlar yani Türkiye'de
Peki,
ne olup ne biteceğini.
Ergun, şöyle Ergun. Bir şey var. Yani emekli subaylardan, onlar çok rahatsız tabii şimdi bu gelişmeden. Şöyle bir takım ifadeler var mesela. Sürekli olarak karşı çıkışlar. Diyor ki Mısır işte MEB anlaşmasıyla, dünkü imzalanan anlaşmayla birlikte Doğu Akdeniz ve Kıbrıs savunması yeni bir evreye girdi deniyor. Ve artık taraflar sürekli olarak birbirini daha itiş kakış daha güçlenecek diyor yani. Ve artık bundan sonra Türkiye'nin geriye doğru herhangi bir şekilde adım atma imkanı da kalmamıştır. Kararlılık esastır deniyor.
Savaş demek o.
Şimdi burada esas soru şu. Erdoğan'dan, partisinden, milli görüşten bu kadar çok nefret eden, bu yüzden hakikaten bunun bedelini kısmen de haksız bir şekilde ödemiş olan bu subaylar, acaba başka bir planın peşinde mi? Yani bir şekilde
arkadan mı itiyorlar?
Karampole mi yuvarlamak istiyorlar Erdoğan? Çünkü dikkat ederseniz hatırlayacaksınız geçenlerde konuşmalardan bir tanesinde Erdoğan bizi böyle şey tuzaklara çekmeye çalışanların oyununa gelmeyeceğiz mealinde bir açıklama da yaptı aslında. Ne diyorsun?
Yani Erdoğan şu anda bu konularda karar verici değil, o net. Yani Ege, Kıbrıs vesaire konularında bu takımın borusu ötüyor. Erdoğan orada onların sözcülüğünü üstleniyor. Yani eski 2002 öncesi döneme geri dönmüş olduk. Sivil siyasetçi çalsın, doğru, çırpsın, doğru, ne istiyorsa yapsın. Devlet, güvenlik, Kürt meselesi, Ege meselesi askerin işidir vesairesine döndük ki bunların önemli bir kısmı işte Hrant Dink cinayetinde gördüğümüz isimlerin benzeri karakterde çeteci isimler. Yani bunlar askerlik yapmış vesaire olabilirler ama mantıkları, davranış biçimleri çete mantığı.
Yani Selahattin Demirtaş'ın o gizli yapı dediği bunu mu kastediyor geçen gün yapmış olduğu açıklamada?
Yani burada
bir karma yapı diyor, bir şey var diyor.
Evet, yani orada bir yapı var işte sözcülüğünü Bahçeli ve Doğan Perinçek gibi sivil görünen siyasetçilerin yaptığı. CHP içinde etkili görüyoruz işte CHP kuşatılmış durumda o isimlerle. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da orada süs biberi gibi ne Kıbrıs konusunda ne ekonomi konusunda ne Kürt meselesi. Yani askeri ve güvenliği ilgilendiren konuda CHP de yok çünkü orada da tahkim edilmiş Eryan. Yani hep o örneği veriyorum. O Musul Başkonsolosu'nun nasıl olup hiçbir özelliği olmayan çapsız bir adamın gelip CHP'nin dış işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunu kimse izah etmedi. Davutoğlu'nun bürokratı, Davutoğlu'yla bağlantılı bir adam geldi CHP'nin tepesine bir gecede oturtuldu. Biri bu talimatı verdi Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu da yaptı. Ergenekon davasında yargılanan ve darbe girişimine karıştığı bilinen isimlerin de şu anda CHP yönetiminde olması bu konularda sivil siyaset üretme kapasitesinin çok çok kısıtlı olduğunu gösteriyor bize. Yani bu karma yapı neyse muhtemelen HDP'ye de sızmıştır. Orada da vardır. Güçlü ve etkili sivil, yani Türkiye gibi bir 85 milyonluk bir ülkede bir parti çıkmaz mı ya? Yunanistan, Ege politikamız yanlış. Elbette çıkarlarımız, haklarımız vardır. Bizi kayıkla çıkamaz hale getirebilecek gelişme bunlar. Ama yöntem bu değildir diyebilen bile yok. Yani Türkiye daha akılcı bir diplomasi uygulamalı, işte NATO ile Avrupa Birliği ile görüşmeli, haklı davasını anlatmalı şeklinde bile yok. Yani Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi hep birlikte tamam gazı basalım gidelim. Sesin gelmiyor Yavuz.
CHP içerisinde konuşabileceğini bildiğimiz diplomatlar bile suspus durumda şu anda. Az önce
çünkü kıdemde devlet devrede.
Yani peki
ama çok önemli bir şey söyledi.
Yani. Bu, Ege bir konusundaki ne söyleyip söyleyemeyeceklerini o Ergenekoncu dediğimiz isimler her hafta CHP milletvekillerine bildiriyorlar mı?
Dikte ettiriyorlar, evet.
Dikte ettiriyorlar.
Ama burada Ergun çok önemli bir noktaya parmak bastı. Onun altını çizmek istiyorum. Şimdi bırak diğer partileri, HDP ve CHP'de dış politika ile ilgili kurumsal hafıza yoktur. Çünkü devlet partisidir CHP. Yani CHP ve dikkat edersek bugüne kadar hangi dış macera meclise gelse CHP en başta el kaldırıp tabii yürüyün arkadaşlar. Tek dertleri asker ölmesin. Asker ölmeden savaş mı yapılır? Neyse. Ama yani hiçbir kurumsal hafıza yoktur ve CHP eski büyükelçileri devşirip, emekli büyükelçileri devşirip, genel başkan yardımcısı yaparak dış politika üreteceğini zanneden bir partidir. Ve o yüzden bu haldeler zaten. O yüzden askerin verdikleri ellerine kağıtları uygulamak zorundalar. Yok çünkü. Öyle bir gelenek bile yok. Yani o parti içerisinde ekonomiyle ilgili hasbelkader bir küçük grup vardır. Ama dış politika ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim var bana söyler misiniz? Yani yok, öyle biri yok.
Peki,
yani Ünal Çeviköz tek başına yani orada bir şey yapmaya kalksa altında asistan bile yok yani.
Onu tekrar eski soruya geri döneyim Ergun. Tam biraz konu dağıldı. Yani bu dediğim gibi işte bir kısmı bu Mavi Vatan'ın desinatörü olan eski subaylar ki yeminli düşmanları idi Milli Görüş'ün ve Erdoğan'ın. Bu kadar sertliği artık savaştan başka ya da kararlılıktan başka çaren yok diye ya tabir caizse ver mehteri şeklinde bir kader birliği görüntüsü mü sunuyorlar bize yoksa bir başka oyun mu var bunda? Yani Erdoğan'ı iyice bir köşeye sıkıştırma planı mı?
Hayır, Erdoğan şu anda onların kuklası. Erdoğan'ı zayıflatmak şu anda kullanabiliyorlar. Erdoğan hala 30-35...
Birincisi daha güçlü diyorsun yani sen bir şekilde...
Çünkü bu hala İttihat Terakki'de kurulan karakol örgütü faaliyette yani. Bunların hepsi İttihatçı kafa. Bir yenilgi aldık 100 sene önce. Sonra Kurtuluş Savaşı ile dengeledik ama hala bizim kuyruk acımız var. Biz o kuyruk acısını çıkarmadan düzelmeyiz diye. Yani ben dönüp şimdi tarihsel gelişime baktığımda NATO'nun Gladio örgütlenmesinin bile bu karakol örgütlenmesinden esinlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Yani örnek olarak bir direniş biçimi olarak o zaman komünizme karşı. İşte o şeyin kitabında da Talat Paşa kitabında da anlatıyordu. Lenin bile İttihat Terakki'den esinlendiğini profesyonel devrimci ve hücre tipi örgütlenmede iddia ediyordu yazarı. Bunlar karakol örgütlenmesi hiç değişmeden 100 yıldır. Bunların hepsi kendini işte Manastır'daki dağa çıkan Resneli, Niyazi falan görüyorlar.
Ama 100 yıl öncesi yenilgi derken iki taraf farklı şeyler anlıyor. Bir tanesi senin dediğini anlıyor. Yani bu birinci Cihan Harbi'nden maalesef işte ülkenin bilmem kaçı gitti diye anlıyor. Ama diğer kesim milli görüşçüler başka bir şey anlıyor. Yani onların parantezi başka bir parantez. Onların yani onların bir bileşimiyle mi şu anda karşı karşıyayız? Yoksa,
tabii yani İslam
yoksa zaten... bir noktada bunlar çatışacak mı?
Çok çatışmaz. Çünkü İslamcı ve Türkçü görüş kaynaşmış vaziyette. Yani Gökhan'la yaptığım programlarda öğrendim. Bilmiyorum işte ayet var ya. Ganimet yağmasında peygamber %25 alır. Yanındaki işte sonradan halife olan grupların Ebu Bekir şey gibi liderleri %25 alır. Savaşçılar %25 alır. Kalan da topluma da. Yani bir Avanta Sözleşmesi kutsal kitabında var. Yağmaya giden bir şey zihniyet. Türk kültüründe de bu var. Gidip yağmalamak yani Gazadan önce de var. Moğollardan başta. Bu ikisi çakışmış. Bir Avanta bu. Yani üretim yok. Yaratma yok. Hiçbir kabiliyet yok. Yani dönüp kaç bin yıllık insanlık tarihine bakınca matematikten fiziğe, tıptan felsefeye bir tane Türk düşüncesi, Türk katkısı var mı? Var olana konup tüketmek. Yani Türkiye'de Kaz Dağları'na yaptığına bak, Karadeniz'e yaptığına bak. Sadece yağmalamayı bilen bir kültür. İslam ve Türklük birleşince korkunç bir tablo çıkıyor.
Yani. Duble tablo çıkıyor. Evet, toparlamaya başlayalım artık Cengiz.
Şimdi bütün bu hercümerç içerisinde bir de dış dünyanın buna verdiği tepkiden bahsetmek gerekiyor tabii. Tamamen çarşafa dolanmış vaziyetteler. Yani Fransa'nın dışında Bir de tabii Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, şu bu falan ama yani bizim yani Türkiye'nin klasik müttefiklerinden bahsediyorum. Yani Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne halde olduğu zaten belli. İşte o artık gün sayılıyor. Biden şu bu falan ama Avrupa'nın durumu bir facia. Yani
Ama İngiltere'yi ayrı bir yere koyuyorsun herhalde. Çünkü İngiltere başka
yo,
bir
İngiltere
vizyon.
zaten hep yani Erdoğan taraftarı ve idareyi maslahatçı olduğu için yani etkisi yok mu? Var tabii. Ama kendi derdine düşmüş vaziyette. Bir de Avrupa Birliği dışında olduğu ölçüde artık etkisi eskisi kadar değil Avrupa'da. Şimdi yani çünkü yani negatif de olsa ciddi bir etkisi vardı. Şimdi geriye kalana baktığında Almanya işte tamamen kendini aşan bir işe girdi ve birkaç gün içerisinde ağzının payını aldı zaten. Yani totaliter bir ülkeyle diyalog kurulamaz, kurmak mümkün değildir desturunun. Ne kadar doğru olduğunu yaşadık şu 48 saat içerisinde yani bitti. Yani de hadi oturun konuşun peki tamam falan dendi. Bitti.
Taşlar darmadağın oldu.
Tabii yani bu mümkün değil. Ortalıkta bir yaratık daha var. Josep Borrell adında eski İspanya Dışişleri Bakanı. Yani
Şu
şöyle
anki
bir
ünvanı nedir? Onu da dinleyicilerimiz anlasın.
dış politika çar diyorlar bunlara.
Nerenin? Avrupa Birliği'nin?
Avrupa Birliği'nin ama Avrupa Birliği'nin dış politikası yoktur. Ortak dış politikası yoktur. Çünkü üye devletler hiçbir zaman Brüksel'e bir ortak dış politika yapalım, tamam oturalım, bu konularda anlaşalım dememişlerdir 1958'den bu yana. Şimdi bu adam ortalıkta dolaşıyor, işte bir kararlar alıyor, bir takım danışmanları var falan. Şimdi dün veya evvelsi gün Malta'da Mevlüt Çavuşoğlu bir Avrupa Birliği üyesi olan Malta hükümetinin Dışişleri Bakanı ile birlikte yanında bu Borrell'i alarak Malta'nın Akdeniz'de Türkiye'nin Libya'ya yolladığı cihatçı ve askeri mühimmatı engellemek üzere kurduğu İrini operasyonundan çekildiğini açıkladı. Açıklayan Mevlüt Çavuşoğlu bir Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde ve Twitter'da var. Bu operasyonun sorumlusu olan adam yani Avrupa Birliği'nin dış politika nesi işte
Komiseri, evet.
yaptığınız evet zanneden adam da orada duruyor. O da orada duruyor. Yani Avrupa Birliği'nin bu konularda nasıl nal topladığını ve hakikaten nasıl meseleyi anlayamadığını bundan daha iyi bir örnek ben de bir hatırlamıyorum yani.
Malta'nın
Bir
bir
tek
hesabı ona da
Fransa
açmış olabilirler.
tabii.
Yani büyük ihtimal odur.
Ama bu muhakkak çünkü zaten bu Borrell yani son derece yolsuz bir politikacı biliyorsunuz.
Ya
Bunu
5
ben
milyon
söylemiyorum.
euro her şeyi yaptırırsın ha.
İspanyol tabii yani İspanya'da Dışişleri Bakanlığı yaparken bir dolu kirli çarşafı ortaya çıkmış bir politikacı çok büyük ihtimaldir yani. Dolayısıyla
Ve,
ama
ama genel
Avrupa
tablo bir
içinde
aciz tablosu.
bulunduğu
Aciz tablosu tam.
bu korkunç bir şey yani Fransa
Çok ciddi bir derinleşmiş bir savaş çatışmayı da içeren bir kriz bekleyecek miyiz? Ben
Yani
tamam.
gelişmeleri belirleyecek olan büyük ihtimalle Kasım'daki Amerikan seçimleri olacak. Şu anda Amerikan elitleri Çin ve Rusya'nın yükselmekte olan baskısının liberal dünyayı çok sıkıntıya sokacağını, Trump'ın Batı'yla başta Almanya olmak üzere kötü ilişkilerinin bu totaliter ve otoriter ülkeleri güçlendirdiğinin farkında. Yani Biden döneminin dış politikasına, uluslararası politikasına ilişkin bir takım tohumlar, fikirler ortaya çıkıyor. Mesela işte McCurk muhtemelen yeni bir Biden iktidarında Dışişleri Bakanlığı'nda etkili bir yere gelecek.
Kilit, bir kilit mevkiye geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Evet.
Ankara ile ilişkileri belirle. Yani Washington Avrupa Birliği ile sıcak temasa girip ortak politikalar üretmeye başladığı andan itibaren Türkiye gibi küçük ve orta çaplı totaliter ve otoriter rejimler için sıkıntılı bir dönem başlayabilir. Muhtemelen 12 yıllık bir demokrat döneme giriyor olabiliriz. Çünkü Biden'ın seçeceği kadın başkan adayı bir sonraki seçimleri de alabilir. Cumhuriyetçiler işte Amerika'dan her gün ekonomi ve korona rakamları geliyor. Çok fena dağılmış vaziyetteler. Bir takım öngörüler New York, San Francisco gibi şehirlerden ofiste çalışma dönemi başlaması nedeniyle insanların cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bölgelere taşınıp oralarda yaşayabileceğine ilişkin sonuçlar veriyor. O bölgelerde oy dengesi de değişme ihtimali var. Farklı bir döneme giriyor olabiliriz.
Olabiliriz.
Arayış var çünkü.
Evet.
Sonuç itibariyle totaliter rejimler Trump döneminde güçlendi, alan kazandı. O etkiye buradan bir tepki gelmesi kaçınılmaz. Yani bir Erdoğan'ın Amerika'yla kedinin fareyle oynadığı gibi oynaması rahatsızlık yaratıyor. Belki çok seslendirilmiyor ama bunların acısı çıkacak bir dönem geliyor.
Geliyor gibi diyelim.
Evet.
Peki son söz Cengiz, buna eklenecek bir şey var mı? Galiba orada yine bir hatta donma söz konusu. Toparlayalım evet. O zaman. Yani yine dönüp dolaşıp bu son iyice bir yukarıya doğru spiral halinde yükselmekte olan krize dönelim.
Yani ulduz bari.
Fazla bir şey anlaşılmıyor. Neyse tekrar Cengiz'le konuşacağız. Başka bir bulunduğu yerde bir internette bir
yani
hat var.
Yani ben hakikaten hatta
bir sorun var.
Çok.
Evet, yani toparlayalım. Hakikaten son derece vasıfsız, macera perest ve dünyanın şu anki konjonktüründen bir haber ya da bir haber olmayı tercih eden ve adeta yani klasik tabirle selden odun kapmayı bir şekilde siyaset olarak kabullenmiş bir kadronun elinde Türkiye çok ciddi bir çarpmaya doğru sürüklenmekte. Yani bunları çok aşırı alarmcılık olarak almasın kimse. Hakikaten durum çok çok vahim. Daha önceki sohbetimizde Cengiz ve Nesrin Nas'la birlikte bir cümle sarf edildi. Bu çok önemli. Türkiye bir taraftan yani Erdoğan ve onu çevreleyen ekibinin peşinden sürüklediği bir alt emperyal ülke hevesiyle ilerliyor ama bunu çöken bir ekonomiyle yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunun bir çıkışı yok bu formülün. Bunun sonu hakikaten çok ciddi, halkı da yanına içine alacak bir yuvarlanış. Bundan herkesin bir şekilde haberi olması lazım, bilgisi olması lazım. Maalesef dış dünyanın Türkiye'ye bakışı, örneğin Türkiye-Yunanistan krizinde, Yunanistan'ın Türkiye'ye bakışı, genel olarak Ayasofya krizinde, bütün Hristiyan aleminin Türkiye'ye olan bakışındaki o köklü değişme, bütün bunların hepsi aslında tam olarak Türkiye'deki o medya kuşatması nedeniyle tam olarak anlaşılmıyor. Bu da net bir resim. Ergun, Cengiz belki tekrar bir şey söylemek istersin. Çünkü demin hat bayağı kötüydü. Son söz senin, sözlerini bitirelim.
Vallahi yani işte bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete lafından da yani bu
başka bir şey
daha gerçekçi bir ve hakikaten öyle yani bu ve bunun önünü almak mümkün değil. Onun için Libya'dan çok endişeliyim diyorum yani. Hı-hı. Ve her türlü çılgınlığı yapabilirler. Yani aynı 1982'de Arjantin juntasının ve 1974'te Yunanistan juntasının yaptığı çılgınlıklar gibi yani bir öyle bir yere gidiyor olabiliriz ama bu Türkiye'yi tabii daha vakit alır ama dönüştürecek bir dinamikte olur aynı zamanda.
Evet, onu sonraki sohbetimize saklayalım evet. İsterseniz. Peki Cengiz Aktar, Ergun Babağan, programa katıldığınız için çok teşekkürler. Burada noktalıyoruz Ahval Editör Masası'nı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.